Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve neuzubillahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin finnâr. Son dersimizde şirk türlerinden bazılarını işlemeye başlamıştık. Bunlara örnek olarak tiyara, yani uğursuz sayma, uğursuzluk inancı, Allah'tan başkası adına yemin etmek konularını görmüştük. Bugün Allah izin verirse rukye, temaim, yani nazarlık ve muskalar konusunu işleyeceğiz. Rukye, humma, sara gibi rahatsızlığı olan kimseye okunan sığınma duasıdır. İsra suresinin 82. ayetinde biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan ayetler indiriyoruz. O zalimlerin ise hüsranını artırır buyurulmuştur. Yani Kur'an-ı Kerim müminler için şifa ve rahmet, zalimler için hüsranını artıran bir kitaptır. Nitekim Hafız İbni Hacer, Allah rahmet eylesin, şartlarına uygun olan rukyenin caiz olduğuna dair icmayı nakletmiştir. Alimler şu üç şartın bulunması halinde rukyenin caiz olduğunda icma etmiştir. Birincisi, rukye Allah'ın kelamı, Allah'ın isimleri veya sıfatlarıyla yapılmalıdır. İkincisi, dili Arapça olmalı ve manası bilinmelidir. Ve üçüncüsü, rukyenin bizzat tesir ettiğine değil, Allah'ın takdir ettiğiyle, Allah'ın takdiriyle tesir ettiğine itikad etmektir. Ehl-i sünnet vel cemaat alimleri rukyenin caiz oluşuna Avf bin Malik el-Eşcai radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şu hadisi delil getirmişlerdir. O şöyle diyor: bizler cahiliyede rukye yapardık. Dedik ki, ey Allah'ın Resulü, bu konuda ne dersin? Yani rukye konusunda, hastaya okuma konusunda ne dersin? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, rukyelerinizi bana gösterin. Yani hastaya ne okuduğunuzu bana arz edin, gösterin. İçinde şirk bulunmayan rukyede sakınca yoktur buyurdu. Bu hadisi Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Rukye ile alakalı bir konu temaim, yani nazarlık, muska gibi asılan şeylerdir. Temaim, temime kelimesinin çoğuludur. Arapların çocuklarını asarak nazardan korunduğuna inandıkları muska, boncuk gibi veyahut idacı gibi buna benzer şeylerdir. Bunun tedavi ve şifanın tamamından olduğuna itikat ediyorlardı cahiliyedekiler. İslam bu hurafeyi iptal etmiştir.
Hala mücadele ediyorlar.
Evet.
Arabalar olsun, evler olsun.
Evet. Nazar boncuğu veya muska. Evet. Sahabe, tabi'in ve daha sonrakiler muska takmanın hükmü konusunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Abdullah bin Amr bin As, Ebu Cafer el-Bakır ve İmam Ahmed'in bir görüşüne göre eğer takılan muska Kur'an'dan, Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarından olursa caizdir demişlerdir. Bu Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisinde zahir anlamdır. O hadis şu şekilde: temime ancak belanın vuku bulmasından önce asılan şeylerdir. Yani başına herhangi bir bela gelmemiş, bela gelmeden korunmak için ne yapıyor? Muska asıyor. Temime budur diyor Ayşe radıyallahu anh'a. Onlar temimeyi hadiste geçen ifadeye, yani içeriği şirk olana yorumlamışlardır. Yani yasaklanan temime içerisinde şirk olan rukyelerdir, muskalardır demişlerdir. İbn-i Mesud ve arkadaşları, İbn Abbas, Huzeyfe, Ukbe bin Amir, İbn-i Ukeym, tabiinden bir grup, Ahmet bin Hanbel ve ashabı, onların diğer bir görüşüne göre ise ne olursa olsun hiçbir şekilde asmak caiz değildir. Sonraki alimlerin çoğu da bu görüşü tercih etmişlerdir. Bunlar delil olarak şu hadislerin genel hükmünü, umumi lafzını delil alırlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İbn-i Mesud'un rivayet ettiği hadiste, rukye, yani taviz okumak, hastaya okumak, temaim, yani asılan muska, nazarlık gibi şeyler ve tivele, Yani sevdi muskası, halk arasında aşk muskası, sevdi muskası denilen şeyler şirklerdendir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın hanımı Zeynep şöyle dedi. Abdullah boynumda bir ip gördü ve nedir bu dedi. Benim için okunmuş ve rukiye yapılmış bir iptir dedim. Abdullah onu hemen aldı ve kopardı. Sonra da şöyle dedi. Siz Abdullah ailesi kesinlikle şirkten uzaksınız. Çünkü ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Rukye, temaim ve tivele şirklerdendir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın hanımı Zeynep radıyallahu anh'a yine şöyle diyor. Bir kadın yanımıza hasta olarak geldi. Bizim de uzunca bir sergimiz vardı. Abdullah geldiği zaman öksürür ve seslenerek içeri girerdi. Yine bir gün Abdullah geldi. Kadın onun sesini duyunca ondan gizlendi. Abdullah yanımda oturdu ve elini bana değdirince ipe dokundu. İp eline geldi. Bu nedir dedi. Ben de bu sıtma nedeniyle bana yapılan bir rukyedir dedim. Hemen onu çekip kopardı ve attı. Sonra da Abdullah'ın ailesi şirkten mustağni olarak yani şirkten uzak olarak sabahladı dedi ve rukye, temaim ve tivele şirklerdendir dedi. Bu hadisi rivayet etti. Abdullah radıyallahu anh hanımı diyor ki, gözlerim seyiriyor, falanca Yahudi'ye gidip kendisine rukye yaptırdığımda da seyirme duruyor dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, bu şeytanın işidir. Eliyle dürtüyor, senin şöyle söylemen yeterlidir. Tıpkı Resulullah aleyhisselatü vesselamın öğrettiği gibi. Ey insanların Rabbi, sıkıntıyı gider, şifa ver. Çünkü sen şifa verensin. Senin şifan dışında bir şifa yoktur. Öyle bir şifa isterim ki kendisinden sonra tekrar hastalık olmayan bir şifa. Yani geride hiçbir hastalık bırakmayan bir şifa. Bunu İbn-i Mace ve Hakim rivayet etmişlerdir. Ukbe bin Amir radıyallahu anh Resulullah aleyhisselatü vesselamın şöyle dua ettiğini haber verir. Kim uğur getirsin diye bir şey takınırsa Allah ona uğur getirmez. Kim kendisini korusun diye bir şey takınırsa Allah onu korumaz. Diğer bir rivayette kim uğur getirsin, işi rast gitsin diye bir şey takarsa şirk koşmuş olur. Bunları da Tirmizi rivayet eder. Ukbe bin Amir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir heyet geldi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunlardan 9 kişinin biatını kabul etti. Sadece birinden elini çekti. Bunun üzerine, ey Allah'ın Resulü 9'uyla biatta bulundunuz da diğerinin biatını niçin almadınız diye soruldu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onda temime yani muska veya nazarlık gibi asılan bir şey vardır buyurdu. Sonra onu eline alıp parçaladı. Daha sonra o kişinin biatını kabul etti ve şöyle buyurdu. Kim temime takarsa şirk koşmuş olur. Bunu Ahmet bin Hanbel, Hakim İbn-i İbban rivayet etmişlerdir. İsnad-ı sahihtir. Rüveyfi radıyallahu anh'den gelen bir rivayette de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Ey Rüveyfi! Belki hayat senin için uzun sürer. İnsanlara şunu haber ver. Kim sakalını büküp kıvırırsa, muska veya nazarlık takarsa, hayvan tersi veya kemikle istinca ederse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o kimseden uzaktır. Bunu da Ebu Davud, Nesai, Ahmet bin Hanbel rivayet etmişlerdir. Bu manada yani temimeden, nazarlık, muska gibi şeylerden yasaklayan hadisler oldukça fazladır. Abdullah bin Amr'ın rivayetine gelince bunun delaleti zayıftır. Yani şuursuz hastalara okumanın dışında muska asmak gibi bu konudaki delalet zayıftır. Çünkü muska takmanın caiz olduğuna delalet etmiyor. Bu rivayete göre İbn Amr küçük çocukları korumak için levhaya yazardı. Yoksa onlara asmak için değil. Levhaya yazardı. Asılan muska temime kastedilmemiştir. Temime ise levhaya yazılmaz. Durum her ne olursa olsun, bu Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ın yine de bireysel bir iştir. Levhaya yazmak da olsa, asılması da olsa fark etmez. Bu şahsi bir hareketidir. Buna bakarak Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hadisini ve büyük sahabelerin amelini terk edemeyiz. Çünkü onlar Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ıma gibi yapmamışlardır. Bunun şirk olduğunu, asılan her şeyin şirk olduğunu açıkça belirtmişlerdir. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın hadisine dayanarak. Uluhiyet tevhidi ile ilgili olarak burada kısaca bahsetmemiz gereken bir iki mesele daha var. Bunlardan birisi kahine başvurmak veyahut müneccime başvurmak. Kim gaybtan haber verdiğini iddia eden bir kimseye başvurursa ve onun söylediklerini tasdik ederse, doğrularsa Allah'ın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirdiğini inkar etmiştir. Hadisin birisi bu şekilde. Diğer bir lafzı da Allah onun 40 gün namazını kabul etmez diyor. Kim gaybtan haber veren birisine başvurursa. Sihirbaz aynı şekilde. Sihirbaz sihirin hükmünü büyük günahlar babında işaret etmiştik. Bunun küfür derecesine vardırdığını insanı. Bir de nüşre denilen bir şey vardır. Büyüyü büyüyle bozmak. Nüşre de şirk denilir. Yani büyüyü büyüyle bozmak da şirk denilir. Büyü ancak kitapla, sünnetle gelen delillerle bozulur. Kur'an ayetleriyle bozulur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda Ayet-el Kürsi gibi, Bakara Suresinin son ayetleri gibi öğrettiği bazı ayetler var. Muavizaten gibi bazı sureler, Felak, Nas sureleri gibi bunları öğretmiştir. Büyüden korunmak için, büyünün bozulması için. Ama yine büyüyü bozmak için büyüye başvurmak bu şirktir.
Evet.
Evet. Felak ve Nas sureleri bu sebeple nazil oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam büyü yapılması üzerine Felak ve Nas sureleri nazil olmuştur. Dolayısıyla kitap ve sünnette gelenlerle yetinmek gerekir. Bir de müneccimlik, yıldızlardan bilgi edinmek. Allah Azze ve Celle yıldızları göklerin, semanın süsü olarak yaratmıştır. Ve bir de insanların yollarını bulabileceği kadar yıldızları öğrenmesi gerekir. Bunun dışında her kim yağmurun, burçların, yıldızların etkisiyle gerçekleştiğine inanırsa bu kimse de şirk olan inanışlara düşmüş olur. İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette, bunu İbn Ebi Şeybe Musannef'inde, İbn Vehb El Cami fil Hadis isimli eserinde Beyhaki Sünenül Kübra'da rivayet ediyor. Kim yıldızlara bakar ve Ebu Cad harfleriyle uğraşırsa Allah katında onların hiçbir nasibi yoktur. Yani Ebced diye bildiğimiz harflere sayısal değerler atfederek bunlardan gaybi bir takım şeyler çıkaran insanların Allah katından hiçbir nasibi olmadığını bildiriyor. Aynı şekilde kim yıldızlara bakarsa diyor baş tarafında, yıldızlardan bilgi edinmeye kalkışırsa, yani kişinin yol bulması dışında veyahut onların semanın süsü olması dışında başka bir inanca sahip olursa yıldızlar hakkında, o kimse de şirk olan bir inanışa düşmüş olur.
Yıldızname yani hocam bu,
evet.
Yıldız görürsek hava yarın güzel olacak falan diyoruz. Çünkü yıldız olduğu zaman ertesi gün hava,
evet,
güzel olur falan. Bu onlarla alakalı.
Tabii bu şirkle alakalı. Şirke götürür. Yani bu gibi konulara girilmemesi gerekir. Yıldızlara bunlar bağlanmaz. İslam dinine bir takım İslam düşmanları Ahmet el-Buni gibi, Mustafa İloğlu gibi, Seyyid Süleyman el-Hüseyni el-Kunduzi denilen Şia gibi kimseler Şemsül Maarif, Gizli İlimler Hazinesi, Havasul Kur'an gibi bir takım uydurma büyük kitaplarıyla bunu İslam'danmış gibi göstermeye çalışmışlar. Halkın arasında bir sürü büyüler yaymışlardır. Mesela Ahmet el-Buni İspanyol Yahudilerinden Talmud şerhlerine dair büyük kitaplarını öğreniyor. Bu büyülere İslami bir görünüm vermek için oradaki tılsımları alıyor. İbranice yazılmış tılsımları alıyor. Şu tılsımın üzerine kim Ayet-el Kürsi'yi şu kadar okursa veya Allah'ın falan ismini ebced değeri olan şu sayıda okursa, işte o kimse, misal veriyorum, suya üflese donar. Veyahut yoldan giden bir kadını geri çevirir. Veyahut falanla filan arasını ayırır. Veyahut filanın sidiğini bağlar. Bunun gibi büyüleri İslami bir görünüm altında insanlara, özellikle cahil halka yutturmuş. İnsanlar bunu zannediyor ki Ayet-el Kürsi ile yapıyorum bunu, bu İslam'dandır. Bunlar Yahudilerden gelme tılsımlardır. Yani bunlar kesinlikle büyüdür. Bunlara karşı dikkatli olmak gerekir. Yine surelerin bir takım havası olduğuna, özellikleri olduğuna dair pek çok kitaplar yazılmıştır. Ünlü isimlere nispet edilerek, mesela İmam Cafer-i Sadık'a nispet edilen, işte Emir Sultan diye Allah dostu sayılan birisine nispet edilen Kur'an'ın şeyin Yasin suresinin havas ve esrarı. İmam Yafi diye sapık birisi var. İmam Yafi. Onun Ed-Durr'un Nazım kitabında Havasul Kur'an diye tercüme edilmiştir bu kitap. İmam Yafi gibi meşhur bir isim, fıkıh ilmini bilen bir alime de nispet edilmiş olması maalesef insanların daha çok revaç etmesine sebep olmuş bu gibi şeyler. Surelerin sonuna işte şu sureyi şu kadar okumak şu derde şifadır falandır filandır diye. Bunların çoğu uydurma şeylerdir. Ve çoğu bir kısmında şirk olan unsurlar var. Allah'tan başkasından yardım istemeyi içeren bölümler var. Bunlardan yine sakınmak gerekir. Efendim? Ha. Evet. Uluhiyet tevhidi ile ilgili konumuzu elhamdülillah ana hatlarıyla burada kısaca tamamlamış olduk. Allah izin verirse isim ve sıfat tevhidine geçeceğiz. Şimdi buraya kadar olan bölümle ilgili soru sormak isteyen var mı? Yani rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi bu gibi konularda, geçtiğimiz konularda kafasına bir şey takılan, soru sormak isteyen.
Hocam ben şunu, şimdi Kabil'e hani bir şey diyorlardı da Mekba'yım, orada Peygamber Efendimiz bunu tekst söylemişlerdi diye bir çevirmiştim ya.
Evet. Sahih Müslim'de hac babında müşrikler hacda telbiye, hac yapıyorlardı müşrikler. Telbiye yaparlarken lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerikelek. Tam bu kadar söylediklerinde Allah Resulü keşke şurada susalar diyorlar. Şimdi, çünkü buraya kadar olan söylenen kısım meşru. Buyur ey Allah'ım buyur. Senden başka ilah yoktur. Lebbeyke la, senin ortağın yoktur. Burada bir sıkıntı yok. Bundan sonra illa şerikelek yemlikuhu ve mamelek diyorlardı. Yani ancak bir ortağın vardır ki onun da bütün yetkileri sana aittir diyorlardı. Hacılar öyle demiyor. Lebbek, Allahümme lebbek, lebbeke la şerikelek, innel hamde ve nimete ve lekevel mülk diyorlar. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği dua. Yok, yok daha öyle demiyorlar. Yani burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Ancak bir ortağın vardır. Onun da bütün yetkileri sana aittir diyorlardı. Yani böyle bir inanış ne bugünkülerle kıyasladığımız zaman, değerlendirdiğimiz zaman ne görüyoruz? Allah inancı onlarda da var. İbadet yine Allah'a yapılıyor. Ama bunun yanı sıra bir ortağın vardır ki, yani ona da Allah demiyorlar ha. Allah gibi yetkilere sahiptir demiyorlar. Onun yetkileri de Allah'a aittir diyorlar. Burada neden sapıyorlar? Allah Azze ve Celle Bakara 170. ayetinde buyuruyor ki, 169. ayetinde, şeytan insanları saptırır, onlara şunu şunu fuhşu, şu kötülükleri emreder. Bu emrettiği kötülükler arasında şu da vardır. Allah Azze ve Celle hakkında bilmedikleri şeyleri söylemeleri. Allah Azze ve Celle'nin bu kimselere yetki verdiğini nereden biliyorsunuz? İhtarı var yani. Evet. Şimdi rukye ile temime arasındaki fark neymiş? Yani temime şirk deniliyor. Rukye'ye de şirk deniliyor ama rukyeden istisna edilen var.
Hocam rukye Allah'ın ve Resulünün meşru kıldığı.
Yani ne şekilde yapılıyor?
Okumakla.
Temime
basmak suretiyle yapılıyor.
Şirk, yani
içinde şirk olan muska.
Şirk olmasa da, mesela yani adam incir balı şey yaparlar. Bizim çubukta karaağaç, incir dalı, incir diyorum. Neydi o? İde dalı, pardon. İde dalı asıyorlar.
Hurma çekirdeği.
Hurma getirince cebimde taşıyor. Çöre ötü var ya, çöre ötüre korur diyorlar. Öyle bir şey
yani,
var mı?
Yani şimdi böyle bir şeyi ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ne olacak? Delil olacak. Mesela çörek otu nasıl korur? Asarak mı korur, yenilerek mi? Yeni. Veyahut yağı ölümden başka her derde devadır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Aynı şekilde sinameki içinde ölümden başka her derde devadır diyor.
Çörek ötünü açıp
bunları nasıl kullanacaksın?
Şimdi öyle insanlar şey yaptırmışlar ki.
Çörek otunda ne olacak? Nasıl olacak? Ben anlamadım.
Çörek otu yani habbetüs sevda diye geçer hadiste. Ölümden başka her derde devadır. Ama onun işte nasıl kullanılacağını bileceksin. Tabii şifa. Ve bunu tabipler araştırdığında bayağı bir hastalıkta kullanılabileceğini tespit etmişler. Bunun yiyerek, ezerek, yemeklere katılarak, yağı çıkarılarak, mesela yağını kulak tıkanıklığı olanlara damlatın, kulağı akıtıyor. Sinüzit olanlar bir hafta damlatmaya devam etsin gece yatarken Allah'ın izniyle bunu açıyor. Yani bunun gibi mesela basur, basur için de kullanılıyor. Bunun gibi pek çok şeye farklı tekniklerde ama en azından mesela bir insan bir çay kaşığı evden çıkarken yese Allah'ın izniyle onun şifasını görür.
Yine şifayı verecek olan Allah. Fıkralar da böyle anlatıyorlar. Çünkü Peygamberimizin zamanında mı diyor öyle bir şey fıkra var. Devenin kadının gözlerine böyle bakışta nazar değdirmişti biliyor musun?
Evet.
Sen bu deveyi yıkabilir mi demiş. Nazar değdirdi şey yapabilir mi? Kadın bakmış ve yapamam. Niye yapamadın demiş. Çünkü demiş, o devede demiş tereotuyla kara ağaç var demiş.
O şekilde bilmiyoruz ama şu... Şu bir hakikat, nazar hak. Yani nazar var. Ama nazardan korunmak için nazarlık kasmak şirk. Veyahut kara ağaç veya buna benzer. Şeriatta gelmeyen şeyler.
Kara ağaç ve çörek otun atın korusun demeyin ya.
Allah korusun.
Bunlar saçma sapan
şeyler. Şey için, mesela nazar değen kimse için. Nazarı değen kimsenin banyo yapıp suyunu, nazar kime değdiyse o kimsenin o suyla banyo yapması tekrar. Böyle tavsiyeler var.
Allah.
Evet. Bunun gibi.
Yani o su şifalı gibi olmuş. Sidir'in
şeyine var mı?
Nasıl?
Sidir.
Sidir kiraz ağacı mı? Söğüt mü? Sidir...
Ben bir sihre karşı biliyorum. Sidir.
Sidir ne? Sihir mi?
Ağaç ağaç.
Sidir ağacı.
Sidir ağacı. Evet. Ben onu kiraz diye mi hatırlıyorum senin dediğini.
Arapçası mı? Arapçası sidir.
Sidir. Evet. Rububiyet, uluhiyet. Bunları işlemiş olduk. Allah izin verirse isim sıfat tevhidine geçeceğiz.
Sor. Buna da mı soru?
Sevgullah. Rububiyetle onlara bu hatırlat bu 5 tane biliyorsun kısaca kısaca.
Evet, rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi anlat Perviz gençlere.
Rububiyet tevhidi Allah'ı fiillerinde birlemektir. Uluhiyet tevhidi kulların ibadetlerinde Allah'ı birlemektir.
Örnek ver. Gençlerin anlayacağı şekilde örnek ver özellikle.
Rububiyet mesela Allah'ın fiilleri, yaratması, idare etmesi, öldürmesi, diriltmesi, rızık vermesi. Uluhiyette tevhid ise insanların ibadetinde mesela namazda, oruçta, sadakada, haçta, tüm Allah'ın razı
duada, tevekkülde, yani ibadet kapsamına giren her şeyde.
Allah'ın sevdiği ve razı kaldığı her bir fiilde onu teklemek.
Anladınız mı gençler? Şimdi rububiyetle uluhiyet tevhidi Allah razı olsun. Kardeşin açıkladığı gibi rububiyet tevhidinde Allah Azze ve Celle'nin fiillerinde tek olduğunu. Yani yaratmada, kainatın tasarrufunu elinde bulundurmada, öldürmede, diriltmede, yağmuru indirmede bunların hepsinde Allah Azze ve Celle tektir. Allah Azze ve Celle'nin ortağı yoktur. Her kim Allah Azze ve Celle'nin bu sıfatlardan herhangi birisinde Allah'ın ortağı olduğu, işte falanca yerde falanca şeyhim olmasaydı oradan kurtulamazdım dese ne yapmış olur? Allah'a ortak koşmuş olur.
O da müşrik olur.
Müşrik olur. Şirk Allah Azze ve Celle'nin asla affetmeyeceği bir şey. Diğer taraftan uluhiyet tevhidi ise kulların Allah Azze ve Celle'ye karşı ibadetlerinde Allah'tan başkasına yönelmeleri. Mesela duada bir kimse medet ey falanca veyahut şefaat ya Resulallah bunun gibi dua kapsamında olan veyahut ibadet cüzlerinden herhangi birinde mesela secdede Allah'tan başkasına secde etse ne yapmış olur? Allah'a ortak koşmuş olur. Mesela türbeler, türbe sahipleri genelde, yani türbe dikilmesi sebebi nedir? Onların Allah Azze ve Celle'ye yakın kullar olmasına inanılır. Bu sebeple Allah dostları olmaları, hatta peygamber bile olsa, peygamber olmaları hasebiyle Allah'a daha yakın kullar diye inanılır ve onlara da ibadet edilebilirmiş gibi insanlar inanmaya başlarlar.
İbadet etmese bile aracı koşmaları bile yeter.
İşte o zaten ibadettir. Yani insan ibadetin dışına çıkmıyor hiçbir zaman. Ya Allah'a kul olacak, sadece Allah'a kulluğunu yönlendirecek veyahut bunu yapmazsa birden çok ilaha kul olacak. Mesela namaz vakti gelip de bir kimse Allah için secde etmezse, namazını kılmazsa Allah'tan başka bir sürü ilah karşısına çıkıyor. Hevasına kul oluyor. Şeytana kul oluyor. Bir de bunun yanı sıra mesela namaz kılmamaktan dolayı umduğu bir menfaat varsa, sağlık, mesela sağlığından endişe eder. Adam ne yapar? Namazı terk eder. Vaktinden endişe eder. Vaktin boşa gidecektir.
Neye göre terk etmişse ha,
onu ilah edinmiş olur. Şirk koşmuş olur yani. Yani Allah Azze ve Celle'nin emrettiği bütün şeylerde her kim Allah'ın emrinin önüne geçiyorsa, her ne? Para olabilir, kadın olabilir, elbise olabilir, oyun, eğlence olabilir, şeytan olabilir, hülasa kişinin hevası olabilir. He. Bu Allah Azze ve Celle'ye kulluğun önüne geçiyorsa, Allah'ın farzını yerine getirmesine engel oluyorsa, o kimse ona kulluk ediyor demektir.
Evet. Bir de bu türbe deyince böyle hazretlerinin türbesi var. Peygamber Efendimiz'in de bir türbe işinde diyorlar.
Ben bunu da türbe yapmışlar.
Böyle bir türbe esasında yok diye diyorlar ama.
Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam peygamberlerin kabirlerini mescid edinenlere lanet ediyor. Kabirlerin üzerine bina yapılmasını yasaklıyor. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ı Yemen'e gönderirken yerden yüksek hiçbir kabir bırakma, ancak şöyle bir balığın sırtı kadar ona müsaade ediyor. Bunun dışında yerden yüksek hiçbir kabir bırakma ve yok etmedik hiçbir resim, suret bırakma. Mesela biz sadece kabirlere, türbelere indirgemeyelim işi. Bu hadiste ne de var? Suretleri yok etmek. Çoluğun, çocuğun, annenin, babanın, dedenin resimleri duruyor mu senin albümlerinde? Bunları yok etmen lazım. Evinde televizyon duruyor mu? Bunu da yok etmen lazım. Bunun gibi. Suretleri de aynı şekilde yok etmek gerekiyor. Ama kabirler işi şirk boyutuna götürürken suretler büyük günah. Büyük günah boyutunda.
Fotoğrafları yok etmek mi?
Tabii zaruri olan dışında, mesela kimlik için olması, pasaport için olması, evlilik cüzdan olması, bunun gibi zaruri, yani onun dışına çıkamadığın, mecbur kaldığın dışında resimler yasak.
Baş at, gelip fotoğrafmış, bilmem neymiş falan. Bunlar hep...
Evet.
Ben alayını yakmışım anasını.
Allah Resulü Ali bin Ebi Talib'i bu işin için görevlendiriyor. Ali bin Ebi Talib hayatta olsa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayatta olsa bunun için gönderecekti. Yani öyle düşünmek lazım. Yemenlilerin yerinde biz olabilirdik.
Ama şimdi albüme bakıyoruz. Eski günlerimizi hatırlıyoruz. Sen böyle bir kötü bir şey yapmıyorsun.
Eğer bu gerekli olsaydı herhalde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna daha layıktı. Biz en çok Allah Resulü'nü hatırlamak isterdik.
Ama o zamanlar bu teknoloji bir şey...
Çok güzel resim çizenler vardı. Öyle mi? Tabii.
Teknoloji ayrı ya. Teknoloji ayrı. Oradaki o zaman yapılan resimler var.
Tabii. Teknoloji haramı helal yapmaz. Helali haram yapmaz.
Peki doğa resimleri falan?
Doğa resimleri, ruh taşımayan varlıkların resimlerinde sıkıntı yok. Ruh taşıyan canlıların suretleri, suretlerde de baş kısımları. Şayet baş kısımlarını kesersen onda da sıkıntı yok. Suret baştır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Eğer başları yok edersen suret kalmaz. Yani artık.
Yani hayvan resmi yasak.
Canlı resmi.
Canlı resmi.
İnsan ve hayvan resmi yasak. Canlı resmi.
Bir şey var mı?
Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurüke ve etubu ileyk.